Ayrım 21.
Neye üzülüyorum biliyor musun? Neye? Eflatun'la Aziz John'a çok takıldım galiba. Sonuçta hiçbir yere varamayacağım. Anlıyor musun? Hayır. Hiç Eflatun okudun mu? Evet. Peki Aziz John'u okudun mu? 4 kitaptan hepsini pazar ayinlerinde okuyorlar. O sayılmaz. Oturup kendin okuyacaksın. Aziz John'u avucunda hissedeceksin. Başka türlü olmaz. O bir ansiklopedi gibidir. Benim hayatımı değiştirdi. Bana söz ver. Şu aptal kitaplardansa Aziz John'u okuyacaksın. Aa, yine egoma ağır bastı. Kusura bakma. Tekrar aynaya dönüp göbeğine vurarak bir Eflatun'dan bir Aziz John'dan pasajlar okumaya başlıyor. Sonra bana dönüyor. Bu adamlarla hiçbir yere varılmaz. Söylediklerimi geri alıyorum. Mağaralar, haçlar. Tanrım, canım bir muz istedi. Aynanın arkasına gizlediği muzlardan birinin yarısını koparıyor. Bir şeyler mırıldanıp yemeye başlıyor. Sonra ellerini ters çevirerek dizlerine koyuyor. Avuçları havaya dönük duruyor. Ben kalkıp konserve kutusunu çöpe atmak üzere giderken aynadan Bill'in gözlerini burnunun ucuna odaklanmış, kendinden geçmek üzere olduğunu görüyorum. İyi geceler dediğimi duymuyor. Artık başka bir dünyaya geçiş yaptığını anlıyorum. En iyisi yatağıma girip kitap okuyayım. Havayı bozmamak için Hesse okuyalım bari. 41. Alberta evlilikten söz ediyor. Artık bir evi, bir kocası, bir düzeni olmasını istiyormuş. Hafta sonları antikacı dükkanlarından alışveriş etmek, yemek pişirmek ve gün gelip bir ev sahibi olduktan sonra da çocuk sahibi olmak istiyormuş. Ama ben böyle bir şeye hazır değilim. Malachi ve Michael New York'un kalburüstü insanlarıyla hayatlarını yaşıyorlar. Clancy kardeşler White Horse Tavern'da ve Cherry Lane Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyorlar. Plakları yapılıyor ve ün kazanıyorlar. Ün kazandıkça en şık kulüplerde şarkı söylemeye başlıyorlar ve muhteşem kadınlar tarafından partilere davet ediliyorlar. Herkes özgür, bir tek ben değilim. İçki içip ot çekiyorlar ve kafa buluyorlar. Etraflarında kadın dolu. Alberta ise Rhode Island'daki babaannesinin hayatına benzer bir hayat yaşıyor. Her cumartesi sabahı kahvesini ve sigarasını içip saçlarını pembe bigudilerle sarıyor, sonra süpermarkete gidip kıyamet gibi alışveriş yaparak buzdolabını tıka basa dolduruyor. Çamaşırları çamaşırhaneye götürüyor, makinede yıkanmayan şeyleri ayırıp onları kuru temizlemeciye bırakıyor. Bana göre hiçbiri kuru temizlemeciye verilecek kadar kirli değil. Ama sen kuru temizleyiciden ne anlarsın diye bana kızıyor. Gerekse de gerekmese de evi temizliyor, içkisini içiyor, akşam yemeğinde sofrayı donatıyor ve sonra sinemaya gitmek istiyor. Pazar sabahları geç kalkılıyor. Sabah ile öğlen arası muazzam bir yemek yeniyor ve gazetelere göz gezdiriliyor. Sonra Atlantik Caddesi'ndeki antikacılar geziliyor. Eve döndükten sonra ders programlarını hazırlayıp sınav kağıtlarını okuyoruz ve tekrar koskocaman bir yemek yeniyor. İçki ya da kahve içiliyor. Yemekten sonra kağıtları okumaya devam ediyoruz. Çay ve sigara içip yatağa giriyoruz. Alberta öğretmenlik konusunda iddialı. Ders programlarını özenle hazırlıyor. Kağıtları adilce değerlendiriyor. Onun öğrencileri benimkilerden daha akademik. Bu yüzden onlarla derin konular tartışabiliyor. Ben sınıfta kitaplardan, şiir ya da oyunlardan bahsedecek olsam hemen söylenmeye başlıyorlar ve tuvalet için izin isteyip kaçıyorlar. Bu süpermarket faslı da hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü bu alışveriş sonunda büyük sofralar kuruluyor, çok yemek yeniyor. Her gece böyle tıka basa yemek yemek istemiyorum. Bazen dışarı çıkıp şehirde dolaşmak istiyorum. Bir kafeye ya da bara girip bir şeyler içmek istiyorum. Ömrümün sonuna kadar bu büyük anne zoo tarzını yürütemem. Alberta bir yol çizmemiz gerektiğini söylüyor. Benim artık büyümem gerektiğini ve bir düzen kurmam gerektiğini nakarat halinde tekrarlıyor. Yoksa babana benzersin diyor. Her şeyden kaçıp kendini onun gibi içkiye vereceksin. Bu bir tartışmaya yol açıyor. Babamın içki içtiğini ve bizi terk edip gittiğini biliyorum diyorum. Ama o benim babamdı, senin baban değil. Onun içki içmediği zamanlar nasıl bir insan olduğunu bilemezsin. Sabahları ocağı yakıp beni okula uğurladığı günler, bize İrlanda'nın tarihiyle ilgili hikayeler anlattığı geceler. Alberta'nın babası onu 7 yaşında terk ettiği için böyle anıları olamaz. Bunu nasıl anlatabildiğini hiç anlayamıyorum. Annesiyle babasının onu büyük annesinin eline bırakıp gitmelerini nasıl affedebiliyor? Tartışma büyüyor ve ben evi terk edip kendi berbat evime dönüyorum. Bohem bir hayat sürmeye hazırım. Ama Alberta'nın bir başkasını bulduğunu duyuyorum ve aniden çılgınlar gibi onu istiyorum. Sadece güzel ve iyi tarafları aklıma geliyor. O monoton hafta sonlarının ne kadar tatlı olduğunu düşünüyorum. Eğer benimle barışırsa dünyanın en iyi kocası olacağım. Biriktirdiği kuponları süpermarkete götüreceğim, bulaşıkları yıkayacağım, her gün evi baştan aşağı elektrik süpürgesiyle temizleyeceğim, Her akşam koskoca sofralar için sebze ayıklayıp doğrayacağım. Kravat takıp ayakkabılarımı boyatacağım ve protestan olacağım. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Artık Malachi ile Michael'ın çılgın yaşantısı filan gözümde yok. Alberta'yı istiyorum. Tertemiz, pırıl pırıl, dipdiri, kadın, sıcacık Alberta'mı özlüyorum. Onunla evleneceğim ve birlikte yaşlanacağız. Sheridan meydanından Louis'in barında buluşuyoruz. Beni reddetmiyor. Kapıdan içeri girdiği anda gözüme her zamankinden daha güzel görünüyor. Barmenler işlerini güçlerini bırakıp ona bakıyorlar. Masalardan başlar ona doğru çevriliyor. Alberta nefis mavi bir palto giymiş. Yakasında babasının özür dilemek için getirdiği gri kürk var ve içinden ipek bir eşarp görünüyor. Bu eflatun tonunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Bu renge belki de bir daha ömrümde bakamayacağım. Alberta'nın gelip yanıma oturarak bir hata ettiğimizi söyleyeceğinden eminim. Biz birbirimiz için yaratılmışız diyecek. Hadi benimle gel, güzel bir akşam yemeği hazırlayayım diyecek. Ve onlar ermiş muradına. Alberta içki teklifimi kabul ediyor ama benimle evine gelmiyor. Benim de onun evine gitmemi istemiyor. Çünkü her şey bitti diyor. Artık senden ve kardeşlerinden bıktım. New York'un üst tabakasıymış, Village'deki berbat evmiş, birlikte olduğumuz insanlarmış. Hiçbirini istemiyorum. Artık kendi hayatımı yaşayacağım. Bütün gün işte senin vızıldanmanı dinlemeye katlanamayacak kadar yoruluyorum zaten. Bir de sen her şeyden şikayet etmeye başlıyorsun. Artık büyümenin zamanı geldi. 28 yaşında hala çocuk gibi davranıyorsun ve barlarda sürünüyorsun. Tabii beni ilgilendirmez, bu senin hayatın ve senin seçimin diyor. Ama ben yokum. Konuştukça daha beter sinirleniyor. Elini tutmama bile izin vermiyor. Yanağından öptürmüyor. Başka martini de içmiyor. Benimle nasıl böyle konuşabilir? Bir bar taburesinin üstünde benim kalbimi nasıl böyle kırabilir? Hayatındaki ilk erkek olmamın da hiçbir önemi olmadığını nasıl söyleyebilir? Hani ilk sevgili unutulmazdı. Alberta için artık bunların hiçbirinin önemi kalmamış. Çünkü olgun bir erkek bulmuş. Onu seven ve onun için her şeyi yapmaya hazır bir erkek. Ben de senin için her şeyi yapmaya hazırım. Çok geç, bu şansını kaybettin. Yüreğimde, göğsümde dayanılmaz bir acı duyuyorum ve kafam bulanıyor. Oracıkta ağlamak istiyorum. Ama bardan atılırız. Daha doğrusu beni atarlar. Alberta'nın süs bebeği gibi orada kalmasını isteyeceklerdir. Sokaklarda bir başıma kalıp sağa sola giden mutlu çiftleri seyretmek istemiyorum. Yemeğe ya da sinemadan önce ayaküstü bir şeyler atıştırmaya ve son olarak evlerine, yatak odalarına gidecek olan o çiftleri. Yoksa Alberta da beni o berbat evimde Bill Gallatly ile bırakıp aynı şeyleri mi yapacak? Duygu sömürüsüne başlıyorum. Mutsuz çocukluğumdan, acımasız okul müdürlerinden, kilisenin baskısından, ölen kardeşlerimizin ardından içkiye sığınan babam ve ocağın karşısında sürekli ağlayan zavallı annemden, gözlerimdeki hastalıktan, çürük dişlerimden ve oturduğum berbat evden, Bill Gallatly'den dem vuruyorum. Onun Eflatun ve Aziz John ile kafamı ütülediğinden, Mackie'de eski ve yeni öğretmenler arasında çektiklerimden. Bu arada bir martini daha içmesi için yalvarıyorum. Bu onu belki yumuşatır da benimle evime gelmeye razı olur. Bill, sen bir yürüyüşe çık. Mum ışığında oturup cumartesi alışverişimiz için planlar yapacağız. Pazar sabahı antikacıdan neler seçeceğimizi konuşacağız. Ders programlarımızı hazırlayacağız ve sonra kendimizi yatağa atacağız. Ama Alberta ikinci martiniyi içmiyor. Hayır hayır, istemiyorum. Yeni sevgilisiyle buluşacak. Onun için kalkması gerekiyor. Tanrım, kalbime bir bıçak saplanıyor sanki. Vızıldanmayı bırak. Artık senin hayat hikayenden bıktım. Dünyada mutsuz bir çocukluk geçirmiş tek insan sen değilsin. Ben de 7 yaşında babaanneme bırakıp gittiler. Hiç şikayet ediyor muyum? Bununla yaşamayı çoktan öğrendim. Ama evinde sıcak suyun, yumuşacık tertemiz havluların vardı. Pırıl pırıl masmavi gözlerinle ve bembeyaz dişlerinle sağlıklı bir çocuktun. Babaannen her gün yemek çantana nefis yemekler koyuyordu. Alberta tabureden iniyor, paltosunu tutmama izin veriyor ve Eflatun ipek eşarbını boynuna dolanıyor. Gitmem gerek. Ona bir köpek gibi yalvarabilirim. Dünyam kapkaranlık bir boşluk gibi. Alberta sapsarı saçları, masmavi gözleri ve Eflatun rengi ipek eşarbıyla ellerimin arasından kayıp gitmek üzere. Sonsuza dek onu kaybediyorum. Artık yeni bir sevgilisi var. Bu yüzüme kapanan kapılardan çok daha korkunç. Ölümden bile korkunç. Beni yanağımdan öpüyor, iyi geceler diyor, hoşça kal demiyor. Acaba açık bir kapı mı bırakmaya çalışıyor? Benden kesin olarak ayrılmak istese hoşça kal der ya da elveda. Ama ne fark eder ki? Kapıdan çıkıp gidiyor. Merdivenleri çıkarken bütün erkekler ona bakıyor. Benim için dünyanın sonu, merdivenleri çıkarken bütün erkekler ona bakıyor. Benim için dünyanın sonu geliyor. Ölsem gam yemem. Hudson nehrine kendimi atıversem cesedim Ellis adası ile özgürlük anıtının önünden okyanusa ve oradan Shannon nehrine kadar sürüklense. Hiç değilse kendi memleketimde kendi insanlarımın arasında olurum. Rhode Island'dan gelmiş protestanların beni reddettiği bu topraklarda tek başıma ölmemiş olurum. Barmen 50 yaşlarında bir adam. Acaba hiç başından böyle bir şey geçti mi diye ona sormak istiyorum. Nasıl atlattı? Bunun bir çaresi var mıdır? Belki seni terk ettiğini söyleyen bir kadın sadece iyi geceler diyerek ayrılırsa bunun ne anlama geldiğini bana anlatabilir. Ama adamın kabak kafasına, kalın kara kaşlarına bakıyorum ve bardan çıkıp gitmeye karar veriyorum. Malachi ile Michael'ın barına gidip o çılgın hayata kendimi bırakabilirim. Ama bunun yerine Downing sokağına dönüyorum. Bir galetli mumlarını yakmış, Eflatun ve Aziz John İncil'i ile aynanın karşısında etlerini çimdikliyor. Bir gece olsun evimde yapayalnız kalıp başımı yastığıma koyarak ağlayabilseydim. Bill bana bakıp sarkmışsın diyor. Ne demek istiyorsun? Egonun ağırlığı altında eziliyorsun. Unutma, Tanrı'nın yüce krallığı içinde taht kurmuştur. Tanrı'yı da krallığını da istemiyorum. Ben Alberta'yı istiyorum. Beni terk etti. Yatağıma girip yalnız kalmak istiyorum. Yatmak için yanlış bir zaman. Bilinen şeyleri söylemesi sinirime dokunuyor. Elbette yanlış zaman ama ne yapmamı bekliyorsun diye bağırıyorum. Yatağa yatmak yer çekimi gücüne teslim olmaktır. Mükemmele ulaşacağım bir anda bunu yapmak. Bırak bu lafları, ben yatıyorum. Tamam tamam. Birkaç dakika yatağımda uzanıyorum ama Bill arkamdan gelip karyolanın ucuna oturuyor ve reklamcılık dünyasının ne kadar boş ve ne kadar çılgın bir dünya olduğunu anlatmaya başlıyor. Herkes ülserden geberiyor ama paraya para demiyorlar. Sadece ego, hiçbir dürüstlük yok. Bak sen bir öğretmensin. Öğrencilerine Eflatun ve Aziz John'u öğreterek çok insanı kurtarabilirsin. Ama önce bunları kendin çalışıp kendini kurtarmalısın. Hiç havamda değilim. Nasıl yani? Kendini kurtarmak istemiyor musun? Hiç umurumda değil. Tamam tamam. İnsan reddedilmiş olduğu bir anda böyle umutsuzluğa düşebilir. Bu olayı kişisel olarak alıyorsun tabii. Tabii ki kişisel olarak alıyorum. Başka nasıl alabilirim ki? Bir de karşındaki insanın açısından olaya bak. O seni reddetmiyor, kendini kabul etmeye çalışıyor. Bill lafı dolandırdıkça dolandırıyor. Fakat içimde Alberta'nın acısı o kadar dayanılmaz ki bu adamı dinleyecek halde değilim. Ben dışarı çıkıyorum diye kalkıyorum. Yok yok, hiç dışarı çıkmana gerek yok. Mumun önüne yere otur ve duvardaki gölgelere bak. Acıktın mı? Hayır. Bekle. Bill gidip mutfaktan bir muz getiriyor. Ye şunu, muz iyidir. Canım muz yemek istemiyor. İnsanı sakinleştirir. Potasyum yönünden çok zengin bir gıda. İstemiyorum. Sadece muz yemek istemiyorum düşüncesine kafanı takmışsın. Bir de vücudunun ihtiyacını düşün. Vücudunun sesine kulak ver. Ben koridorda yürümeye başlıyorum. Arkamdan muzu överek geliyor. Bill yine çıplak ama 3 kat merdiveni benimle iniyor ve ön kapıya çıkan hole kadar geliyor. Bir yandan da muz, ego ve Atina'dan Sokrat'ın bir ağacın dibinde oturarak geçirdiği mutlu günlerini anlatıyor. Ön kapıya geliyoruz. Bill en üst basamakta elindeki muzu bana sallayarak duruyor. Kapının önünde oynayan çocuklar birbirlerini dürtüp çığlıklar atmaya başlıyorlar. Pencerelere dirseklerini dayamış kocaman göğüslü kadınlar da bir anda bile İtalyanca ciyak ciyak bir şeyler söyleyerek bağırışmaya başlıyor. Malachi o akşam barda yok. Evinde karısı Linda ile dünyaya gelmek üzere olan bebekler için mutlu planlar yapıyorlar. Michael da o gece izinli. Barda ve masalarda kadınlar var ama hepsinin yanlarında erkekler var. Barmen siz Malachi'nin kardeşisiniz diyor ve içki parası almıyor. Beni barda oturan bir çiftle tanıştırıyor. Malachi'nin kardeşi. Öyle mi? Malachi'nin bir kardeşi daha olduğunu bilmiyordum. Malachi'yi tanıyoruz. Sizin adınız ne? Frank. Siz ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenim. Gerçekten mi? Demek bu işte değilsiniz. Aralarında gülüşüyorlar. Ne zaman bu işe katılmayı düşünüyorsunuz? Kardeşlerim öğretmen olunca. Ağzımdan çıkan bu ama içimden geçenler bambaşka. Onlara sizin gibileri Biltmore'dan tanırım demek istiyorum. Sigaralarının küllerini benim temizlemek zorunda olduğum yerlere atıp bana bir temizlikçiye bakar gibi küçümseyerek bakarlardı. Kıçımı yiyin demek istiyorum. Birkaç bardaktan sonra bunu söyleyebilirim ama hala bu üstün insanların karşısında ezilip büzülüyorum. Ağzımdan çıkan her şeye güleceklerinden korkuyorum. Belki beni bildikleri için, belki de beni takmadıkları için. Orada tabureden düşüp ölsem bu tatsız olaydan kaçmak için kalkıp başka bir masaya otururlar ve daha sonra barda sarhoş bir İrlandalı öğretmenle karşılaştıkları o geceyi önlerine gelen herkese anlatırlar. Ama bunlar da umurumda değil. O anda Alberta'nın yeni sevgilisiyle küçücük bir İtalyan lokantasında romantik bir köşede oturduğunu düşünüyorum. Masada duran Chianti şişesinde yanan mum ışığında birbirlerine bakıp gülümsüyorlar. Adam ona ne yiyeceğini soruyor, yemeklerin siparişlerini veriyorlar ve ertesi gün ne yapacaklarını konuşuyorlar. Belki de bu gece neler yapacaklarını. Bu noktada annemin sulu göz lafı aklıma geliyor. Malachi'nin barı 63. sokak 3. caddede. Burası benim 68. sokaktaki ilk möbleli odamdan 5 blok ötede. Bardan çıkınca doğru eve gideceğime Mrs. Austin'in merdivenlerine oturup New York'taki 10 yılımın bir muhasebesini yapabilirim. Hamlet'i izlemek için gittiğim sinemada başıma gelenlerden bu yana. Ama Mrs. Austin'in evinin yerinde koskocaman bir bina var. New York Foundling Hastanesi. Bu şehirdeki ilk anılarımın yok edilmiş olmasına dayanamıyorum ve gözlerim doluyor. Ama sinema duruyor. Bir ayı fazla kaçırmış olmalıyım. Kollarımı havaya kaldırıp sinemanın duvarına vücudumu yapıştırıyorum. "Hey, orada ne oluyor?" diye bir polis yanıma geliyor. Ona Hamlet maceramı, kremalı limon pastamın başına gelenleri, Mrs. Austin'i ve guluk içtiğimiz o geceyi anlatsam ve evimin yerinde yeller estiğini, sevgilimin başka biriyle gittiğini söylesem, sonra da polis bey bir sinemanın duvarını acı tatlı anılarım adına öpmek suç mu diye sorsam. Tabii ki bir New York polisine böyle bir şey söyleyemeyeceğim. Bunu kimseye söylemem zaten. Sadece yok bir şey polis bey diyorum. O da hadi çek arabanı diyor. Burada polislerin en sevdiği laf bu. Üçüncü caddede İrlanda barlarından kıyamet gibi müzik sesi geliyor. Bira ve viski kokularıyla gülüşmeler ve konuşmalar duyuluyor. İyi adamsın Sean, bırak sarhoş olalım be. Tanrı şahidim olsun, Kavan'a geri dönüp doğru dürüst bir bira içebileceğim günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten geri döneceğine inanıyor musun Kevin? Bir köprü yapıldığında gideceğim. Gülmeye başlarlar ve müzik kutusundan Mikey Cartoon'un akordiyonuyla Ruti Morrissey'in sesi geceyi sarıyor. İrlandam, evim, yurdum. İçeri girip bir bar taburesine oturup bir içki ısmarlamak istiyorum. Brian 2 olsun. Mrs. Austin'in merdivenlerinde oturmaktan daha iyi. Ya da 68. sokaktaki sinemanın duvarını öpmekten. Kendi insanlarım arasında olurum hiç değilse. Kendi insanlarım, İrlandalılar. İrlanda içkisi içer, İrlanda yemeği yer, İrlanda dansları yaparım. Annem bizi hep uyarmamış mıydı? Kendinden biriyle evlenin. Eskiler hep demiyor mu? Dengi dengine diye. Onları dinleseydim Rhode Island'dan gelmiş bir protestan kızı tarafından terk edilmemiş olacaktım. Bana bir keresinde İrlandalı olmasaydın halin ne olurdu demişti. O anda benim onu terk etmem gerekirdi ama nefis bir yemeğin tam ortasındaydık ve tavukla tereyağda sote edilmiş maydanozlu patateslerden ve bordo şarabından vazgeçemezdim. O anda bana söylenen bu ağır sözler ve genelde İrlandalıların küçümsenmesini önemseyemeyecek durumdaydım. Bir şarkı ya da şiir okumak gerektiğinde İrlandalı olmak işime geliyor. Öğretmenlik yaparken Amerikalı olmak işime geliyor. Ama Scott Fitzgerald iki karşı düşünceye birden sahip olmanın bir zeka belirtisi olduğunu söylese de ikisini bir arada götürebileceğimi sanmıyorum. Aslında tam olarak ne olmak istediğimi pek bilmiyorum. Bunun Alberta için bir şey fark ettireceğini sanmam. O Brooklyn'de yeni sevgilisiyle hayatını yaşıyor. O anda bir vitrinin camından kendi yüzümü görüyorum. Üzüntüden yüz hatlarım sarkmış sanki. Annemin gamlı kedicik sözü aklıma geliyor ve kendi kendime gülümsüyorum. 57. sokağa gelince batıya doğru ilerleyerek 5. caddeye gidiyorum. Şu Amerika'nın bir tadını çıkarayım, zenginliğini göreyim bakayım diyorum. Biltmore Oteli'ne gelen ve etnik sorunları olmayan şu insanların dünyasına gireyim. Gamlı sokak kedisini 5. caddeden güneye döndürüp İrlanda'dan yıllar yılı hayalini kurduğum o muhteşem rüyamı gerçekleştiriyorum. Sabahın bu saatinde buralar terk edilmiş kadar tenha. Sadece kuzeyden güneye gidip gelen otobüsler ve vitrinlerini seyredebileceğim kapalı dükkanlar var. Mücevherciler, kitapçılar, şık butiklerin vitrinlerinde Paskalya için kıyafetler sergileyen mankenler ve bütün vitrinlerde tavşanlarla Paskalya yumurtaları. Bir tane İsa resmi yok. Ve caddenin devamında Empire State Building yükseliyor. Kendi kendime sağlığın yerinde ya diyorum. Daha ne istiyorsun? Biraz göz ve diş sorunum olabilir ama üniversite diplomam ve bir işim var. İşte fırsatlar ülkesi. Burada her şey olası. Ancak şikayeti bırakıp kıçını kaldırman gerek. Çünkü dostum, hayat bedava bir öğlen yemeği değildir. Sadece şu Alberta'nın aklı başına gelse de bana dönse. Beşinci cadde bazı konularda ne kadar cahil kaldığımı yüzüme vuruyor. Şu vitrinlerdeki mankenlerden biri canlanıverip üzerindeki şık elbisenin kumaşının ne olduğunu sorsa ne derim? Hiçbir fikrim yok. Ama bana branda ya da çuval kumaşı göstersinler hemen tanırım. Limerick'te kömür taşıdığım o torbaları boşalttıktan sonra yağmurdan korunmak için kullanırdık. Tweed kumaşı tanıyorum. Çünkü herkes tweed paltolar giyiyor. Ama ipekli ile pamuklu arasındaki farkı asla ayırt edemeyeceğimi bu mankenlere itiraf etmek zorundayım. Bu elbise satenden yapılmış diyemem. Belki de yünlüdür. Hele şam ipeği ne hiç bilmem. Bazı yazarlar karakterlerinin zenginliğini bu tür kumaşlardan bahsederek belirtir. Büyük çiftliklerde verandalarında oturup hanımlar krinolinli kabarık ipek eteklerinin sıcaklığını yelpazelenerek gidermeye çalışırken, bourbon ya da limonata yudumlayarak Swing Low, Sweet Chariot şarkısını dinleyen bir ailenin olmadığı hiçbir güneyli romanı düşünemiyorum. Greenwich Village'deki dükkanlardan kendime çorap, gömlek gibi şeyler alıyorum ama kumaşlarına hiç dikkat ettiğim yok. Gerçi son zamanlarda herkes birbirine sentetik kumaşlara dikkat et diye uyarıyor. Alerji yaparmış. Limerick'te hiç böyle kaygılarım yoktu. Ama burada daha çorap alırken bu kaygılar başlıyor. Beşinci caddedeki dükkanların vitrinlerinde her şeyin üzerinde adı yazıyor. Hayatta bu kadar yol kat etmiş bir insan olarak bu konuda nasıl bu kadar cahil kaldığıma inanamıyorum. Çiçekçi dükkanlarında bin bir çeşit çiçek var ve ben Sardunya'dan başka çiçek bilmiyorum. Limerick'in saygıdeğer insanları Sardunya'ya bayılır. Telgraf dağıttığım günlerde evlerin kapılarında şöyle notlar bulurdum. Pencereyi kaldırıp postayı Sardunya saksısının altına bırakın. Beşinci caddede bir çiçekçi dükkanının önünde durup Limerick'te telgraf dağıtarak Sardunya konusunda nasıl uzmanlaşmış olduğumu düşünüyorum. Ancak Sardunyalar beni hiçbir zaman başka çiçekler gibi heyecanlandırmadı. Başka evlerin bahçelerinde rengarenk ve güzel kokulu bin bir çeşit çiçek vardı. Onların sonbaharda ölmesi çok hüzünlüydü. Sardunya bunlar arasında hiç de ilginç değildi. Her şeyden önce kokusu yoktu ve sonsuza kadar ölmeyen bir çiçekti. Ama şu Park Avenue'da oturan pek çok kişi benim bu düşüncelerimi bir kenara atıp Sardunya'nın ne kadar mükemmel bir çiçek olduğuna beni ikna edebilir. Onun anlattıklarını kabul etmek zorunda kalabilirim. Çünkü nereye gidersem gideyim insanların her konuda benden daha çok şey bildiklerini görüyorum. Ve öyle sanıyorum ki Sardunya konusunda ya da çiçek yetiştirme konusunda doğru dürüst bilgisi olmayan bir insanın sırf zengin olduğu için gidip Park Avenue'da oturması olası değildir. Beşinci cadde aynı zamanda ağzının tadını bilen, gurme insanlara göre çeşitli yiyecek satan dükkanlarla dolu. Bunlardan birine girecek olsam, patates püresiyle pate arasındaki farkı bilen saygıdeğer birini yanımda götürmem gerekir. Hepsi Fransız yiyecekleri ve Fransızca laflarla bozmuş. Bu dükkan sahiplerinin ne düşündüğünü anlayamıyorum. Acaba patates yerine neden pommes diyorlar? Acaba Fransızca adıyla söylendiği zaman patatese daha çok mu para ödeniyor?